Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün, çok özür diliyorum, dün sarayda yapılan 2019 yılı değerlendirme toplantısı sırasında ki 2 saat 7 dakikalık bir konuşma yaptı Tayyip Erdoğan. Oradaki konuşma sırasında kullandığı alkış gelmiyor sözünü değerlendirdik ve şunu anlatmaya çalıştım. Alkış epeydir gelmiyor zaten. Epeydir azalarak geliyor. Tatmin edici düzeyde değil. Gerekçesi var ama bunun. Sıradan bir şey değil. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da yerini aldı. Spotify için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Neden olduğunu bilmiyorum. Dünden beri uğraşıyorum. Herhangi bir değişiklik görünmüyor ama dünkü yayında Spotify'da yok. Bu konuda ne olabileceğine ilişkin bir fikri olan varsa bana mail atarsa çok mutlu olurum. Gerçekten çözebilmiş değilim. Ama bu yayını izleyebilir, dinleyebilir. Daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz şimdi gazeteleri konuşacağız. Bu arada arkadaki güneş dikkatinizi çekiyordur. Ankara'da tam böyle benim rahmetli babaannemin söylediği gibi dışarıda gün var, içinde cin var bir hava var. Buz gibi acayip bir ayaz var ama inanılmaz da bir güneş var. Yayın resmen patlamış durumda. Aşağıdan 3 noktaya dokunarak yayını paylaş tuşunu tıklasın lütfen Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi şuradan hemen sosyal medya üzerinden yapayım ki diğer dostları da çağıralım. Onlarla birlikte başlayalım, konuşalım, ne olup bittiğini hep birlikte görelim. Şimdi ne var ne yok gazetelerin içinde? Vallahi doğrusunu isterseniz hani medyada, televizyon ekranlarında ne var ki gazetelerde ne olsun sözü yanlış olmayacaktır bugün için. Dünkü Tayyip Erdoğan'ın sözleri iktidar gazetelerinde büyük şekilde yer almış. Atlama, zıplama, sıçrama ne derseniz deyin, delirmiş durumda Türkiye. Müthiş bir yıl yaşayacağız. İnşallah öyle olur ülke için. Ama sonuçta elimizdeki ekonomik gerçeklikler özellikle buna doğru dememizi engelliyor. Neyse başlayalım görelim. Ha, bu arada size ilk yayında söyledim, yayın arasında çok mesaj gelmiş. Hürriyet gazetesi almıyoruz biz. Abdülkadir Selvi'nin sözlerinden bahsettiniz. Nasıl bir güzellemedir o diye. Hemen onu iki cümleyle söyleyeyim size. Dünkü konuşmanın içinde övmelere doyamamış. Bu arada hakkını da teslim edelim. Nazakyol'la kadın milli voleybol takımımızın oyuncusuyla bir telefon konuşması yapmış. Ve oradan da yazısına epeyce büyük bir bölüm almış. Abdülkadir Selvi, MHP'li Kaynaşlı belediye başkanının söylediği iğrenç aşağılık sözle ilgili olarak ben o soruyu kendisine soramadım, çok utandım demiş. Hakkını da teslim edelim. Erken seçim için Tayyip Erdoğan ne dedi bugünkü yazısının başlığı? Yani 2020 yılı işte atlama yıl, sıçrama yılı olacak, o yüzden erken seçim yok falan diyor ama İHA'larla SİHA'ları anlatırken heyecanla diyecek yoktu. Atmanca geliyor atmanca derken gözlerinden oğlunun askerden geldiği haberini alan annenin mutluluğu okunuyordu. Vallahi ben hani güzelleme bugüne kadar hep söylüyorum ya, şu kolaycılığa hiç kaçmadık biz. Hiç yaşamadık bunu. Burada da hiç bir kez bile oldu diyemez kimse. Gazetecinin işi bir taraftan bakmak değildir. Gerçekten ister yandaş ister candaş fark etmez. İktidarın kafadan yanında ya da kafadan karşısında olmak doğru bir tavır değil. Gazeteci olanı anlatır. Aksi takdirde yaptığı zaten gazetecilik olmaz. Ama ben böyle övgü görmedim. Şu ucuzluğa hiç kaçmadan söylüyorum bunu. Medyada her şey tıkır tıkır yürüyordu. Acayip güzeldi. AKP geldi bozdu. Bu çok büyük bir yalan. Medya bozulmaya her zaman meyaldi. Hep söylüyorum bunu. Ama AKP değişik bir strateji uyguladı. Çok çok çok değişik bir strateji uyguladı. Medya yıktı, kendi medyasını koydu. Haşırt diye koydu hem de. Bu ilk kez uygulanan bir sistem. Ama ben böyle güzelleme görmedim. Ciddi söylüyorum. Bunu kıyaslayabileceğim en son aklıma gelen, sabahtan beri düşünüyorum. Lan nasıl bir şeydir bu diye. En son Mehmet Barlas'ın kendisine davetiye yollanmadığı için, Baba Bush'un toplantısına çağrılmadığı için hakaret ettiği insanlara daha sonrasında Bush üzerinden yolladığı güzelleme mesajı geliyor. Ve oradan baktığım zaman da baş ağrısını geçiren Baba Bush'u hatırlıyorum ama bu ayrı bir yerde ya. Vallahi ayrı bir yerde. Bu değişik bir şey. Oğlunun askerden dönüş müjdesini almış anne. Arkadaş nasıl bir şeydir bu bilmiyorum. Dünden beri çok fazla, gerçekten çok çok çok fazla mesaj geliyor. Arkadaşlar şunu yapmayalım ne olur. İsimler üzerinden gitmek değil burada önemli olan. Ama bir din bezirganını, bir soytarıyı ekrana çıkartıp özellikle bunu yaparken bir de gazeteciyiz biz, haberciyiz, herkese mikrofon uzatırız falan gibi bir aşağılık tavra düşmek. İnanın o ekrana çıkartılan, hani kusura bakmayın bu tabiri kullanacağım ama boktan bok tiplerden daha müptezel bir tavır. Çok aşağılık bir tavır. Karşısına gazeteci olarak çıktım demek çok utanç verici bir şey. Hocam, hocam diye hitap etmek. Yani işte bir sayın bilmem kim diye hitap etmek. Adamın kendini olumlamasına, toplumun ona yumuşak bakışla yaklaşmasına neden olmak falan. Hakikaten çok aşağılık bir tavır bu. Ama bugünün medyasında artık bu yapılıyor. Tek dert reyting biliyorsunuz. İzlensin, kavga çıksın mesela. Yayında kavga çıksın, bağırsın, çağırsın. İnsanlar birbirine hakaret etsin falan. Bundan bayılıyorlar insanlar. Yayının arasında en çok gelen mesela, sen de böyle diyorsun ama izlemişsin. Bakın ilk yayında söyledim, bir daha söyleyeyim. Ben yayını izlemedim. Ben kafadan şunun karşısındayım. Yayının tanıtımında çıkartılıp o donlu paçalı tipin gösterilerek bu akşam ekranlarımızda olacak denmesi yeterli benim için. Gerçekten yeterli. Bu herifin nesini çıkartıyorsunuz? Nesini? Bana anlatın ya. Din pazarlaması dışında ne yapmış bugüne kadar? Nedir mesela? Caferilikle, şafilikle ilgili soru soruluyor mesela. Çok mu soru sormak istiyorsunuz? Soru soracak mevzuyu anlatayım ben size. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu hafta aldığı, oy çokluğuyla aldığı bir karar sonucu cemevlerine ibadethane statüsü vermesi pek çok kent içinde bir başlangıç noktası oldu. İstanbul'da da yapıldı bu oylama ve reddedildi. AKP ile MHP'nin oylarıyla, bir daha söylüyorum, AKP'lilerin ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi. Şimdi sen din sorgulaması yapmak istiyorsan bunu sorgula. Sen demiyor muydun ya? Kimin yaşam tarzına karışmışız bugüne kadar diye. Kendini böyle tanımlıyor bu insanlar. Niye karışıyorsun? Niye anlatıyorsun ki? Hep söylüyorum ya. Ya ben bu kadar dinden uzak bir adam olarak emin olun hepsinden çok daha dindarım ya. Vallahi bak, hepimiz öyleyiz. Hepimiz dine çok daha saygılı yaşıyoruz. En azından insanlara karışmıyoruz çünkü. Neye inanmak istiyorsa ona inansın. Kime ne? Ve toplumun yarısını görmezden gelen böyle bir düzenin içinde Diyanet'e akıtılan 10 milyar liralık paraya rağmen bunu söyleyebilmek utanç verici bir şey ya. Utanç verici, 21. yüzyılda bunu konuşmak utanç verici. Bir izleyici yayının arasında dün aslında bir mail atmış. Diyor ki ya ben diyor söylediğine katılıyorum da acaba diyor bu aynı şekilde bir takım tekkelerin İşte bazı grupların desteklenmesine de yol açar mı? Ya niye yol açsın kardeşim? Bu bir tekke değil ki, bir inanış. Öbüründe sen tarikattan bahsediyorsun. Yani din için tarikat kelime anlamıyla yol demek zaten. Bu başka bir şey. Ama burada insanlar ya ben böyle yaşıyorum kardeşim diyor. Ben böyleyim. Atamdan dedemden bana aktarılan bu. Böyle yaşamak istiyorum. Sana ne diyor? İkisi aynı şey değil ki. Ama bir saat sonra, bak bir saat sonra tam. Mesajlar havada uçacak. Cuma mübarek olsun, günün kutlu olsun, cuman mutlu olsun falan diye oturup yazacaklar. İki satırı çevresindeki insanlara güzel bir söz söylemekten imtina ederek geçiren, yaşayan insanlar birbirlerine mesaj atacaklar. İçinize siniyor mu bu yayını izleyen samimi dindarlar? İçinize siniyor mu toplumun yarısını görmezden gelmek? Aynı Diyanet İşleri Başkanlığı faiz bazı durumlarda helal olabilir açıklaması yapıyor. Sonra yediği herzeyi anlıyor ve diyor ki ya biz öyle demedik. Hadi ya. Harbi mi? Biz hepimiz sığırız çünkü anlamadık gördüğümüzü, değil mi? Neyse. Başlayalım. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti Tahliye Savaşı. Alican Uludağ yazmış. Ben de herhalde 4 gündür falan sürekli üzerine konuşuyorum bunu. Anlatmaya çalışıyorum. Bu arada yayın boyunca sürekli hatırlatacağım size. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Tamam. 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski Kor General Metin Yiğit'e beraat verilip tahliye edilmesinin ardından yargıda olağanüstü gelişmeler yaşandı. İstinaf savcısı tahliyeye itiraz etti. Üst mahkeme 21. Ceza Dairesi'nin kararı üzerine yeniden gözaltına alınan Yiğit tutuklandı. Dayıları olan Yiğit'i kaçırmak istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini akşam serbest bırakıldı. HSK, Hakimler Savcılar Kurulu, Yiğit'e beraat verip tahliye eden 20. Ceza Dairesi'nin heyetini il dışına atadı. Gerekçe olarak da kararın FETÖ'yle mücadelede zafiyet oluşturması gösterildi. Şimdi bir bunu anlatsın ya. İlk yayında bahsettim, kaçıranlar olabilir. Dün Medyascope'da bununla ilgili bir haber yapıldı. Bir yargıçlar sendikası üyesi yargıç adının açıklanmasını istemiyor, gerekçesini de çok net anlatıyor. Çünkü üzerimizdeki baskının haddi hesabı yok ama bu artık kabul edilemeyecek şey diyor. Bu yargının Türkiye'de sadece Türkiye'deki haliyle değil, bütün uluslararası sözleşmelerinle çiğnendiği anlamına geliyor çünkü diyor. Aksini iddia edebilecek biri var mı? Ya bir tarafta ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer tarafta beraat var. Bunun arası yok mudur kardeşim? Nasıl olur bu? O zaman yargılamayı yapan herkesi, ama herkesi şutlayın bu sistemin dışına. Ve böyle bir saçmalık olmaz. O iki savcı ihraç edildi diye bir haber daha var. İstanbul Adliyesi'ndeki FETÖ borsası haberi hatırlıyor musunuz? Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmıştı. Hakimler Savcılar Kurulu 2. daireden bir karar çıkmış bununla ilgili. Savcılar Lütfi Karabacak ve İsmet Bozkurt meslekten çıkarılmış. İki savcı rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi iddialarla suçlanıyor. Şimdi siz bunu gördüğünüz zaman insanların FETÖ'yle gerçekten samimi şekilde ve gerektiği gibi mücadele edildiği konusunda bir inanç taşımalarını bekliyor musunuz? Ben yapamıyorum bunu. Baktığım zaman içim hiç rahat değil benim. Hiç. Böyle bir mücadele bence yok. Bence öyle bir mücadele olmuyor. Hiç olmuyor hem de. Ama yaşanan bu. Gerçek bu. Hakimler Savcılar Kurulu'nun kararı var. İlk yayında size anlattım. Dün akşam benim de çalışmam bu yöndeydi. Şimdi bütçe rakamları ortaya çıktıktan sonra, 2019 bütçe gerçekleşmeleri görüldükten sonra artık bir takım şeyler kabak gibi ortada. Kabak gibi ortada. Burada haberde deniyor ki tasarruf sözde kaldı. 16 bakanlıktan 11'e ödeneği aştı. Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet'e para aktı. Dün sabah yayında da konuşmuştuk. Cumhurbaşkanlığının ödenek rakamı artık gerçekten dillere destan bir hale geldi ve deniyor ki 1,9 milyar daha ek ödenek aldı. 1,4 ya milyar katrilyondan bahsediyorum kardeşim. Katrilyondan. Cumhurbaşkanlığı sarayında ne yapıyor olabilirsin de 5 milyar lira harcayabilirsin? Nasıl bir şeydir bu ya? Cumhurbaşkanlığı, Diyanet ya da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olunca kesenin ağzı açıldı. Geçen yıl 16 bakanlıktan 11'i bütçe ödeneğini aştı. Diyanet'in 10,2 milyar lira harcadığı geçen yılki haram zehir zıkkım olsun benim paramdan düşen her kuruş, Cumhurbaşkanlığı bütçesi de 3,3 milyar liraya çıktı. Ya ne yapılmış olabilir? Allah razı olsun, birini söyler misiniz bana? Ya ne yapmış olabilirsin kardeşim? 3,3 katrilyon lirayla. Hani ejder meyveli smoothie olmaz ya. Vallahi olmaz. 82 milyona dağıtsan Tuğba Özay bile anlar bu hesabı. 80 milyon rakam, herkese birer milyon veririm. Oh, herkes zengin olur. Bu yani herkese kapı kapı dolaşıp devlet ejder meyveli smoothie ikram etse yemin ediyorum bu parayı harcayamazsın. Ama harcanmış. Geçen yılki bütçede başlangıç ödeneği 27,7 milyar lira olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yılı 45,6 milyar liralık harcamayla tamamladı. Devlet su işlerine de 44,3 milyon lira aktarıldı. Ne yaptınız ya? Hani bakıyorsun ortaya baraj yapıldı. Sulama göletleri. Yok. Yok. Nereye gitti kardeşim? 145 milyon lira ya. 145 trilyon. Bak bir yandan insanlar asgari ücrete yapılan 75 liralık jesti konuşuyor. Jest ya 75 lira. Öbür taraftan harcanan paraya bak. 10 milyar harcıyor Diyanet. 10,2 milyar. 10,2 katrilyon lira. Nereye? Bilmiyorum valla. Yakında yeni bir din açıklaması yapmalarını bekliyorum ben. Çünkü bu kadar şeyle her şeyi, yani bütün ön hazırlıkları, fizibilite raporları, dünyanın her yerinde inceleme hepsiyle çıkmalı ortaya. Ben öyle tahmin ediyorum. Başka bir şey bulamıyorum düşününce. Erdoğan'ın yılı toz pembe. Bakanları her iki yanına oturtarak 2019 yılını değerlendirme toplantısı yapan Erdoğan, işsizliğin katlandığını, ailelerin topluca intihar ettiğini, yüzlerce kadının öldürüldüğünü, üniversite öğrencilerinin maddi sıkıntılar nedeniyle canına kıydığını anlattı dermişim. Hayır, unuttu. 2019'u yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük diyen Erdoğan, eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın kitabından uyarlanan oyunu izleyenleri eleştirdi. Kanal İstanbul'u yapacağız dedi. 2019 yılı değerlendirmesi bu. Nasıl? Askerden oğlu dönen ananın gözündeki pırıltı vardı ya. Ben ömrümde böyle bir güzelleme görmedim. Vallahi görmedim. Suriye'de 3 şehit. Günün en önemli, en acı haberi. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasında yol kontrolü sırasında teröristlerin bombalı araçla yaptığı saldırı sonucu 3 asker şehit oldu. Piyade binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir, uzman onbaşı Mustafa Alpaklı. Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Üç şehidimiz var. İstanbul'un üvey havalimanı. Bu haberi aslında dün gece duydunuz. Ama bazılarınız anlam veremedi. Ya nasıl yani, tam ne oldu diye. Şu, Sabiha Gökçen Havaalanı'na yeni hat izninin verilmeyeceği açıklandı. Neden? Gerek yok. Yani neden kardeşim? Neden? İstanbul'da ikinci bir havaalanı var ve kullanılıyor da veremeyiz. Niye? Öbürü çalışsın. E iyi de öbürü zulüm. Olsun, çalışsın. Alışırsın. Rahat ol. Sektör uzmanları havalimanının %80'lik terminal kapasitesiyle çalıştığını vurgulayarak yeni hat için teknik sorun olmadığını anlattı. Uzmanlar amaç yolcuları ve havayolu şirketlerini İstanbul Havalimanı'na yönlendirmek dedi. Hayır diyebilecek var mı içinizde? Ben de öyle düşünmüştüm. Cem evleri teklifine red. Dikkatli dinleyin bu haberi. Aklıma geldikçe bütün yayın boyunca duyuracağım. Hatırlatacağım. Unutmayın bunu kardeşim, unutmayın. Bu unutulacak bir şey değil. Bak, toplumun yarısını görmezden gelen iki parti var Türkiye'de. Görmüyorlar onlar. Sevmiyorlar ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul'daki cem evlerinin ibadethane olarak tanınması için sunduğu teklif AKP'li ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Cem evlerinin temizlik gibi hizmetlerinin ücretsiz karşılanmasıysa kabul edildi. E ne var bunda? Zaten yapmak zorundasın ibadethane. Bakın Ankara'da mesela Büyükşehir Belediyesi yapıyor bunu. Çankaya Belediyesi yapıyor, biliyorum ben. Sınırları dahilindeki, ya kime ait olduğunun önemi yok. İbadethanelerin tamamı temizlik hizmetlerinden yararlanıyor. Belediye temizliyor. E doğrusu da bu değil mi? Ha, onu yapalım. Ama cemevi ibadethane midir? Bak artık bu ülkede yaşayan Aleviler şunu kafalarına soksunlar ne olur. Hala çünkü öyle mi oluyor, böyle mi oluyor? Bu hikaye ya. AKP'liler ve MHP'liler cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasına karşı. Kardeşim karşı, bu kadar net. Bu kadar net. Buyurun, budur. Yaşanan bu. Gülistan'ı sormak yasak. Tunceli'de 13 gün önce kayıp olan Gülistan Doku'nun bulunması için bugün yapılmak istenen eylem öncesi etkinlik yasağı getirildi. Ne güzel, kayıp olan dedim değil mi? Kaybolan. Yanlış söyledim, siz söylemeyin. Tunceli Valiliği kentte vali ve kaymakamlığın uygun gördükleri dışındaki tüm etkinliklerin 30 Ocağı kadar yasaklandığını duyurdu. Niye? Ya bir kız kayıp ya. Niye sormuyorsunuz bunu? Son birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Bu arada birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde çok uzaklardan bir haber var. Çok uzaklardan geliyor. Haber şu: Donald Trump'ın azil sürecinde senato aşaması başladı. Net başladı. Ha, ne olacak? Şimdi Amerika'dan gelen değerlendirmelere bakıyorsanız bir şey olmaz. Ama işte hani bizim Amerika uzmanlarımızın da çok fazla Amerika uzmanı olmadığı defalarca görüldü. Farkındasınız değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse bu. Ama Sabah gazetesine bakalım. Sabah böyle değil. Emekliye zamlı maaş bugün hesaplarda. Emekliler ne yaptınız? Aldınız mı zamlı maaşları? Bak gözünüzü seveyim. Bugün itibariyle trüf mantarı piyasasında hareketlilik bekleniyor. Çünkü emekli aldığı zamı nereye sıvayacağını şaşırmış durumda. Para bok. Deli gibi %6,5. 37 bin euronun %6,5'unu aldı diyorum adam ya. Ya çok büyük para. Ciddi söylüyorum bak, çok büyük para. Ya 37 bin euronun %6,5'u. Ne olur trüf mantarına falan saldırmayın. Diğer insanlar da yiyebilsinler. Tamam, paranız olabilir. Ama görgüsüzlüğün lüzumu yok. Çok rica edeceğim, yapmayın bunu. Abuk sabuk para harcıyorsunuz sağda solda. Bak bugün akşam mesela bütün Türkiye'de, Ankara'da dış kapı, aydınlık evler girişi, bütün kaşık pavyonlar tamamı dolu. Full. Git bak, önde bir sürü dede var. Oturuyorlar. Parayı almış. Nereye sıvayacağını bilmiyor. Yani bir kısmını küçük mavi mutluluk hapları var. Onlardan kalanını pavyona basacak. Sadece bak zamlı bölümü %6,5'uyla delirebiliyor. Maaşın kendi ön sırada olduğu gibi dedeler oturuyor ya. Bütün pavyonlarda gir dış kapıya. Girdiğin an heykeli geç sağ taraftan say ya. Bütün kaşıkçılar full bugün hepsi. Ya vermeyin bu insanlara bu kadar paraya. Hayatının son deminde. Eczaneler tıka basa dolu bugün. Tıka basa. Bir sürü emekli sıkı sıkı giyinmişler. Kapının önünde bir kuyruk bütün eczanelerin önünde. Git sor. Hayırdır amca ne için geldin diye. İlacımı alacaktım da diyor. Ne ilacı diyorsun? İşte diyor bazı bir takım ilaçlar diyor. İsim vermek istemiyorum diyor. Mutluluk. Bugün tam uçuş var. Herkes uçacak bugün. Gökyüzü yoğun emekli uçuşlu bugün. Ve hepsi dış kapıya, Ankara'da dış kapıya doğru konacak diye tahmin ediyoruz. Geleceğin Türkiye'si için dev adımlar. Başkan Erdoğan, başkan, 2020'de yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Hayır, orada biri Maltepe odaklı yazmış. Ben Maltepe'liyim, Maltepe odaklı değil. Maltepe hala şeyi bozabilir, emekliyi sarsabilir, 37 bin euroyu bile silkeleyebilir. Ben başlıkları okudum, ağladım ya. Bir annenin askerden dönen evladının gözündeki ışıltıyı gördüm şu haberde. Allah sizi inandırsın. Atmaca, atmaca der. Hele orada. Ben bir ağla, bir ağla. İçim çekildi ya. İçim çekildi. Ama habere bak. Eğlence için 10 gemi. Sabah gazetesi birinci sayfadan böyle bir haber yapmış. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yine israf. 19 gemisi bulunan kuruma 10 gemi daha kiralamak için ihaleye çıktı. Ama bak bunu yapan, bu haberi yazan insan, bundan bir önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının hemen ardından 6 tane metro ihalesinin iptal edilmesini hiç sorgulamadı. Ankara'da şehrin sağına soluna abuk sabuk dinozor heykelleri dikildi, sormadı bile. Gemi, eminim Tunç Soyer gün içinde bir açıklama yapacaktır bununla ilgili. Ama bu herifler sormuyor. Ve bugün Cuma. Aralarında mesaj döndürüyorlar. Cuma mübarek olsun diye. Ha, tut ne olacak? En önemli haber günü işte. Ha, bedellinin rakamı açıklandı. Bu yıl için 35 bin lira Haziran'a kadar yatırmak zorunda. Bedelli askerlikten yararlanacaklar. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili yayın arasında da çok fazla soru geldi. Üst üste sorular gerçekten. Tıka basa. Ve adamlar diyorlar ki faiz 75 bas puan indirdik, %11.25'e düştü. Bundan sonra daha da çıkacağız. Biliyorsunuz şahsım ben ne dedimse faizle enflasyon eşit ilişkidedir. Biri düşerse diğeri de düşer. Yok öyle bir şey. Bak yok öyle bir şey. Şu anda Türkiye'de enflasyonun Merkez Bankası Para Kurulu da açıklama yapmış. Diyor ki onlarda enflasyonda kalıcı düşüş düzenine geçtik. Hadi ya Allah aşkına. Acaba o kalıcı düşüş insanlar para harcamadığı için olabilir mi? Bak benim de böyle bir iddiam var. Para harcamıyor insanlar. Neden? Yok. Ya olmayınca nasıl harcayacaksın? Yok kardeşim. Yok para yani. Adam olsa harcayacak. Benim alanım ekonomi. Alakası yok. Alakası yok bak. Zerre kadar anlamıyor. Zerre kadar. Sana arkadaki diplomayı ortaya koyarak söylüyorum. Zerre kadar anlamıyor. Doldur boşalt ekonomi dediğin. Ne olacak ya? İstediğin kadar salla. Ne olacak? Kim bakıyor? Kim görüyor? Sözcü'ye bakalım. Sözcü'nün bugünkü manşeti bu kadar tezat olabilir mi? Müebbet aldı, beraat etti, tahliye oldu, tutuklandı. Vallahi ben de 4 gündür anlatıyorum. Ben anlayabilmiş değilim bunu. Hiç kimse de bana bunu yargı, bağımsız yargı, adalet, hak, hukuk falan diye anlatamaz. Geçeceksiniz. Vallahi geçeceksiniz. Bu arada 2020 yılı için dava vekalet ücretlerine ilişkin artışlar da açıklandı resmi gazetede. Avukatlar da eminim. Bak sizden de rica ediyorum. Bugün gece kulüpleri, restoranlar, pavyonlar tıka basa dolu olacak. Emekli değilse oturan kesin avukat. Onlara da inanılmaz dehşet bir zam geldi. Dehşet. Burada mısınız avukatlar? Bilsenin burada mısınız? Nasıl? Mutlu musunuz aldığınız ücretten? Acayip güzel. Çok çok acayip. Hani deniyor ya vicdanla cüzdan arasında sıkıştırılıyor diye. Ya işte cüzdan yok ki ortada. Cüzdan yok. Aldığın para vekalet ücreti cebine sığar rahat rahat. Çok rahat sığar hem de. Beraat kararı veren başkan ve üyeler dağıtıldı. Müebbet hapis cezası alan Metin İyil ile beraat veren istinaf hakimlerine soruşturma açıldı. Ya ben bakın yeminle söylüyorum size ben anlamadım. Belki bu haberleri 5-6 kez dön baba dönelim okudum. Hani bir yerinde bir mantık olmalı ya. Olmalı bir yeri, bir yeri tutuyor olmalı bunun. Olmadı. Bu anlaşılabilir bir şey değil. İnfazın da içinde olduğu ikinci yargı paketi geliyor dün Tayyip Erdoğan'dan, müjdeli haber. Ne olacak bilmiyoruz. Geliyor birkaç haftaya, gelir. Torpil notları, iktidara yakın vakıf başkanının notları ortaya çıktı. Saygı Öztürk yazmış. Birlik Vakfı Başkanı Yargıtay'da bulunan bir dosya için Yargıtay Başkanı'ndan ricacı oldu. Bununla da kalmadı, Adalet Bakanlığı'na not gönderip iki isim için mülakatta kolaylık istedi. Nasıl? Hamili kart yakinimdir. Bir çocuğun elinden tutarsak. Heh. Yapsak ya şöyle bir güzellik. Kanal İstanbul'un maliyeti 250 milyar lirayı geçer. Dün yayında söylediğim o sözden sonra, ki ben sosyal medyadan aldım. Benim duyduğum bir şey bu sadece. Hani bilmiyorum ne olduğunu. Alpan Manas bir iş adamı. O bir duyuru yaptı ve dün sabah size Kanal İstanbul'un maliyetiyle benim hiç aklıma gelmedi demiştim. Gerçekten ben iş adamı değilim. Bilmiyorum. Hani çok şükür iş takibi de yapmadım hayatım boyunca hiç. Hiç yani iş takibi yapmadım. Böyle bakınca da anlamam mümkün değil ama Alpan Manas diyordu ki ya kardeşim Kanal İstanbul'a 100 bin dolar bir gemi geçiş maliyetini üstlenecekse bunu ton başına kömür için sadece mesela tamamı çakılı bir gemi geçirdiğinde ton başına 30 dolar maliyet artışı demektir. Kimse vermez bunu. Hatırlıyor musunuz? Şimdi kanalın maliyetine ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Partili meclis üyesi Suat Sarı demiş ki 8 adet köprü yapılacak. 1 milyar metreküp hafriyat çıkacak. 45 milyar doları. Yani 263 milyar lirayı bulur bu maliyet. Bulmaz. Ucuz yaparız biz onu. Dünden beri Doğa Koleji haberleri sağda solda yankılanıp duruyor. Serpil Yılmaz'ın dün yazdığı haberle anlatmıştım size böyle bir haber var diye. Dün gün boyu öyle oldu böyle oldu. Hayır ne diyorsam o oldu bu oldu falan derken bugün tekrar yazmış. Diyor ki Doğa Koleji'nin iki bünyesine devir sürecinde üniversiteye bağlı iki vakıf devreden çıktı. Serhat Özeren isimli vakıf yöneticisine geçti. Ancak Özeren vakıftan istifa edecek. Bu örtülü kayyum modeli demek. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda öyle bir süreç yaşanıyor ki aylardır maaş alamayan öğretmenler var ortada. Her şeyi unutun, her şeyi bir kenara koyun. Ya bu insanlar parasız yaşamaya çalışıyorlar. Parasız yaşamaya çalışıyorlar. Kimsenin baktığı yok tabii. Faiz düştü, dolar düştü, borsa çıktı. Çok güzel bir rap şarkısı sözü olur. Erdoğan'ın faiz indirimleri devam edecek açıklamasından 2 saat sonra Merkez Bankası faiz oranını %11.25'e çekti. Bunu duydunuz mu? Ya sosyal medyada var. Allah aşkına bir bakın ne olur. Erdoğan konuşma yaparken diyor ki tabii diyor şimdi ekonomide gelinen noktayla ilgili olarak diyor faizler de diyor kaçınılmaz olarak düşecektir diyor. Bugün açıklama yapılacak. Tesadüfe bak Merkez Bankası 75 bas puan indirim yapıyor. Uğur Gürses dün çok güzel bir şey yazdı. Hiçbir insan evladı da çıkıp Merkez Bankası bağımsız karar alıyor demesin bana diye. Vallahi bana da demesin. Olur mu? Ne olur? Tak diye söyleneni şak diye yapan insanlar. Bugün Aytun Çerkin iş takibi yapan gazetecileri yazmış. Vallahi işte diyorum ya öyle bir arttı ki sayıları. Bir gün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nı da satıyorlar manşetiyle çıkmış. Demir Yolu Düzenleme Müdürlüğü'nün taslağına bir gün ulaştı. Hazırlanan taslağa göre yolcu taşımacılığı özel sektöre devredilecek. Aferin. Çünkü bakın ama burada çok ilginç bir ayrım var. Bu konuda çok dikkatli davranmak zorunda herkes. Bu tarz düzenlemeler yapılırken toplumun içinde bir grup var ki o grup acayip bir savunmaya geçiyor. Hemen şunu söylüyorlar mesela. Tabii özelleştirsin devletin ne işi var? Ya devletin ne işi var dediğin yerde özel sektörün yatırımı yok. Yatırımı yok. Ne zararı var devletin bu yolcu taşımacılığını yapmasının? Ne zararı var? İktidarın bakışıyla o birleşince toplumda bir anda böyle sivri bir görüş çıkıyor ortaya. Ne zararı var kardeşim? Devletin demiryolu taşımacılığının üstlenmesinin özel sektör yatırımı yok ki. Yok yani hiç. Ben duymadım bu. 50 yaşına geldim bugüne kadar duymadım bunu. Bu arada dün şimdi maili bulmakta çok zor olacak ama şuradan bulmaya çalışayım. Aha vallahi buldum. Lemihan Dörtdemir. Sevgili Ünsal abi, bugünkü yayınında üzgünüm ama Wikipedia hakkında hiçbir şey bilmeden iddialarda bulunduğunu görerek hayal kırıklığına uğradım. Wikipedia dediğin gibi maddelerin değiştirilip manipülasyon yapılabildiği bir yer olmaktan çok uzak. Hatta internette bunu yapamayacağın tek yer. Efendim? Ya arkadaşlar, biz aynı şeyden bahsetmiyoruz muhtemelen. Wikipedia'daki diyor, internette bunu yapamayacağın tek yer olarak çok güvenilir bir yer diyor arkadaş. Lemihan Dörtdemir. Yayında mısınız şu anda? Sevgili Lemihan Dörtdemir. Ya kardeşim, bunda bir tuhaflık var. Çok özür diliyorum ama. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bu yazdıklarında bir tuhaflık var senin. Wikipedia bütün dünyada sadece bununla eleştiriliyor. Ben eleştirmiyorum. Sadece bununla eleştiriliyor. Orada yapılan hükümlerdeki bilgi eksikliğinden bahsediliyor. Yanlış yazımlardan bahsediliyor. Ve Wikipedia'nın güvenilir olmama gerekçesi bu zaten. Buna ilişkin bir bilginiz varsa düzenleme yapın diye not var sayfada. Hakikaten anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Yani insanlar ya şöyle şeyler. Şimdi arkadaşlardan çok fazla gün içinde işte ekran görüntüsü alıp yollayan, bir yerden bağlantı yollayan çok sayıda mail geliyor. Hepsine bakamıyorum. Gerçekten bakamıyorum. Çok özür diliyorum bunun için de hepinizle. Ama baktıklarım içinde hakikaten beni çok hayal kırıklığına uğratanlar var. Mesela Ekşi Sözlük'ten bununla ilgili gelen şeylerin önünü alamıyorum ben ya. Adam diyor ki işte anonim isim kullanmakla ilgili bana hakaret etti. Ya kardeşim bak, burada kimseye hakaret etmedim. Hiç kimseye. Hiç kimseye. Ekşi Sözlük'ten dün biri yollamıştı yine. Ya nereden bulacağız? Mümkün değil. İsmi hatırlamıyorum çünkü. Şöyle yazmış. Hiç bana name yapmasın yayınlarda öyle. Ben bilmiyorum, girmiyorum diye. Burada olduğunu dünya alem biliyor. Ya kardeşim, seni nasıl inandırabilirim ben? Bak, ben Ekşi Sözlük yazarı değilim. Hiç yok öyle bir şeyim. Gerçekten yok. İnsanlar yollarsa bakıyorum. Evet, daha önce Ekşi Sözlük'le ilgili burada yayında da söylediler. Sizi konuk alsalar, soru sorsalar kabul eder misiniz? Ederim, korkacak bir şeyim yok ki. Neyse konuşalım. Neyse konuşalım. Ama sen oradan gönül rahatlığıyla sallıyorsun diye söylediğin her şeyin doğru olduğuna hiç kimse inanmayacak, bundan emin ol. Ben inanmayacağım en azından. Dün bu anonim yazıyla ilgili olarak bakın bir daha söylüyorum. Evet kardeşim, ben aynı şekilde burada anonim isimle yazan insanları daha az güvenilir buluyorum. Hep de böyle bulacağım. Niye biliyor musunuz? Fotoğraf yok. İsim yok. İsim yok. Yazdıklarının içinde acayip iddialar var. Ve kendinden bahsederken herkes şişirerek bahsediyor. Müthiş müthiş şeyler yazıyorlar. E bakıyorsun öyle değil. Öyle değil. Ya bu kadarına izin verin ya. Lütfen bu kadarına izin verin. Bu da benim özgürlüğüm olsun. Burada bir şey yazılıyor. Ben de demin yazmıştım, bakmadı. Ya bakmadı değil. Bazılarını gerçekten göremiyorum ama gördüklerimin içinde de kusura bakmayın, bundan sonra da hep böyle olacak. Anonim isimle yazana ben daha az güveneceğim. Bu hep böyle olacak, değişmeyecek. Devam edelim. Devlet demir yollarını bile satıyorlar. Ha, şu haberi okuyayım size. Bak çok güzel haber. Gerçekten çok şık haber bu. Üzerine aldığı başkanlık konutu aidatı icralık. Kimin? Melik Gökçek. Ciplerden bir tanesini kurtardık, kurtaramadık. Hala tedirginliği devam ediyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in encümen kararıyla belediyeye ait başkanlık konutunu eşinin de ortağı olduğu şirket üzerine satın aldığı ortaya çıktı. Belediye konutu, bak, belediyenin başkana tahsis edilmiş konutu. Kim satın almış? Melik Gökçek'in eşi. Tesadüf. Tamamen tesadüf. 6 aydır konutun aidatlarını ödemeyen Gökçekler biriken aidat borcu nedeniyle icraya verildi. Paraları mı yok acaba? He? 6 aydır aidat ödememişler. Gökçek'in istifasından sonra da kullanmaya devam ettiği belediye ait ciple tatile gittiği ve otobandan kaçak geçiş ücretini belediyeye ödettiği de kamuoyuna yansıdı. Ya yuh artık ya. Yuh. Vallahi yuh. Düş üstümüzden. Düş. Vallahi düş yakamızdan artık. O soruşturmalardan bir tanesi, bak, sadece bir tanesi sonuçlansın. Sadece bir tanesi. Hangisi olduğunun hiçbir önemi yok. Bir tanesi sonuçlansın. Seyredin arkasını. Arkasını görün ondan sonra. Saraya para yetmiyor, yedek ödeneği de yediler. Geçen yılki harcaması 4,5 katına çıkarak 3.9 milyara ulaşan saraya yedek ödenekten de 1.9 milyar aktarıldı. Bak bir daha söylüyorum. 5 milyar lirayla ne yaptınız ya? 5 katrilyon lirayla ne yaptınız? Hayır, hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Örtülü ödenekten gitti. Nereye? İşte onu bilemiyorsun ki, örtülü adı üstünde. Örttüler. İzin verilen santrallerde de durum aynı, zehir saçıyorlar. Termik santraller. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, geçici çalışma izni verilen santrallerden bazılarının çevre mevzuatına uygun çalışmadığını açıkladı. Şaşırdık mı? Neyine şaşırıyoruz ya? Neyine şaşırıyoruz anlamadım ki. Evrensel ya biat ya iflas manşetiyle çıkmış bugün belediyelerde tek adam karabasanı, içleri kan ağlayarak AKP'ye geçiyorlar. CHP'li Seyit Torun, Saadet Partisi sözcüsü Mahmut Arıkan söylemiş imkansızlık nedeniyle. Kardeşim, imkansızlık başka bir şey ya. Sen halktan aldığın oya, oya hakaret ediyorsun. Ha bu arada dün yine bir izleyici yazmış. Diyor ki elini vicdanına koy ve söyle abi. Aynı geçişler AKP'li belediyelerden CHP'li ya da İYİ Partili belediyeler olduğunda bu medya alkışlamadı mı? Yerden göğe kadar haklı. Haklı kardeşim. Haklı. Aksini söyleyebilecek var mı içinizde? Rozet takma törenleri. Ha? Aynı rozet takma töreni Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında yapıldığında böyle haber oldu mu bunlar? Yapmayın ya, yapmayın. Yapmayın. Biz haklının yanında duracağız. Kim olduğuna bakmadan. Öbür türlü yargının bugün getirildiği hale döneriz biz de. Sen halktan oy alıyorsun. Partili olarak oy alıyorsun. Ve ondan sonra diyorsun ki o parti değil bu parti. Halka da şöyle açıklıyorsun: imkanlarımız genişleyecek. Geçiş ikna yöntemleri farklı. Eyvallah. Ama sonuçta yaşanan aynı değil mi? Sonucu aynı değil mi? Haklının kim olduğuna bakmayacağız arkadaşlar. Olmaz öyle. Devam edelim. Gülistan'dan haber yok ama mitinge yasak var. Tunceli Valiliği'nin yasak kararı. Cumhuriyet Gazetesi'nden de okumuştuk. Bir intihar iddiası var arkadaşlar. Altep Zeugma Müzesi, Mozaik Müzesi'nde çalışırken yaşamına son veren arkeolog Merve Kaçmış'ın ağabeyi müze müdürünün mobbing yaptığını iddia etti. Kültür Sanat Sen'de yöneticileri eleştirdi. Şimdi bu işin devamı görülebilecek mi? Vallahi çok bilmiyorum. Bu arada bugün yarı yıl tatili başlıyor. İlk yayında da unuttuk. Milyonlarca öğrenci kardeşim bugün okulu kapatıyorlar, dükkanı. Geçici 15 gün süreyle. Umarız karneler iyidir. İyi değilse de yani dünyanın sonu değil. Gayrettir burada önemli olan. Hayırlı olsun. Tatiliniz mutlu olsun. Kitap okuyun. 2020 şahlanış yılı olacak. Yeni Şafak'ın sür manşeti. Evet. Akdeniz'de inisiyatif Türkiye'de. Yeni Şafak'ın manşeti. Ya insan yalan atar da. Yalan atar da. Yani bu kadar hepimizi eşek yerine koyarak atmaz ya. Ya Vladimir Putin söz söyleyene kadar kımıldayamadık biz. Kımıldayamadık. 5 gün önce söylediğini inkar etti insanlar. İnisiyatif bizde. De. Tam değil yani. Kararı duyunca kaçtı. Günün en önemli haberi burada. Yeni Şafak'ta gördüm ben bir tek bu haberi. 15 Temmuz davasında müebbet hapse mahkum olan ancak istinaf mahkemesinin tartışmalı kararıyla tahliye edilen eski EDO komutanı Kor General Metin İyidil gizlendiği evde yakalandı. HSK beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma başlattı. Polisin geldiğini görünce buradan saklandığı evden ayrıldı diye bir haber var burada. İyidil, Burak Özdemir'in eşi Aslı Özdemir'in ailesinin Çankaya'daki evinde yakalandı. İyidil tutuklanırken Özdemir çifti de gözaltına alındı. Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini. Ben bilmiyorum ya. Vallahi ben bilmiyorum artık. Bugün İbrahim Karagül tamamen delirmiş ve yeni süper gücün doğuşuna tanıklık edin demiş. Bil bakalım süper güç kim? Evet. Haklısınız. Ben de zaten tam öyle düşünüyorum. Akşam oyunları bozduk, şahlanıyoruz. Eğerleri sıkıca tutunursak şahlanacağız da. Düşme şaşma olmasın. Çünkü tam böyle düşünce kuyruk sokumunun üstüne düşüyor insanlar. Christopher Reeve örneği var. Allah korusun ortada. Bir eğer sıkıca tutarsak. Önden. Bir elimizle yuları, bir elimizle eğerin ucunu. Aman diyeyim. Şahlanacağız da. Akdeniz'e boru düşemezler. Türkiye acayip bir ülke. Gerçekten acayip bir ülke. Ramazan ayında git bir yerde bir bardak su iç. Linç ederler. Ama televizyon ekranlarında konuşulanlara inanamazsın ya, inanamazsın. Dün bir arkadaşım bir görüntü yolladı. Neydi? Zarif, Zahide. Zahide bir şey. Soyadı unuttuk. Bir hekimle program yapıyor. Yani herkes son derece dindar, herkes son derece mutaassıp. Gerçekten inanılmaz mutaassıp. Yayında ne konuşuluyor biliyor musunuz? Anal seks. Ama öyle bir konuşuluyor ki. Bak şöyle söyle. Ha Zahide yetiş. Hay yaşayın Leyla Hanım. Leyla Yüksel söylemiş. Şimdi hocam bunu da nasıl soracağımı bilemiyorum ama bak aynen böyle nasıl soracağımı bilemiyorum ama elinle göster. Yok gösterilebilecek bir yer değil. Bu arada zaten ekranla bir görüntü var. Gösterilmesi düşünülmeyen yer görünüyor orada. Tas gibi çok elimle gösterdim çok özür dilerim. Tas gibi görünüyor zaten. Orada hemoroid konuşuyorlar. Diyor ki şimdi diyor bazen diyor erkeklerin diyor bazı istekleri oluyor diyor. Bazı. Bunu da diyor nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum diyor. Yani diyor o da diyor hemoroid diyor. Hoca hemen alıyor bunu. Sakın sakın diyor. Sakın diyor. Sakın. Böyle şeyler yapmayın diyor. Bu arada Zahide Hanım tekrar yetişiyor. Diyor ki ha söyledi zaten yetiş. Tekrar yetişiyor. Diyor ki zaten dinimizce de yasak. Dinimizce ne? Dinimizce yasak. Faiz de yasak dinimizce. Ya bir yandan bakıyorsun dünyanın en mutuassıp ülkesi olduğumuzu söylüyorlar. Bu arada halk ha sevgili Yeşim yazmış. Halk şöyle dinliyor. Alkışlıyor herkes. Hiç duymadım ben. Ben yani sadece bir şeyden bir arkadaş bahsetmişti. Yeminim bak televizyonda konuşuluyor bu ya. Televizyonda konuşuluyor. Türkiye acayip bir ülke oldu ya. Bir yandan iyice kapalı hale geliyor. Daha da mutaassıplaşıyor. Taassup yerleşiyor toplumun içinde. Öbür taraftan biz bunları konuşuyoruz. Televizyonda. Vallahi diyor seyirci sordu ha. Seyirci sordu. Ben de aracılık ediyorum. Tıpta utanma olmaz. Ya bu tıpta utanma olmaz yanlış kardeşim. Bak. Tıpta utanma olmaz yanlış. Ha Palo ailesini unutmadık. Sanyal yazmış. Vallahi ben de bu yayında insanlar uyandırdığı için oturup izlemiştim baştan sona. Bir aile. Arkadaş biz 80'lerin sonunda ortasından itibaren aslında Dallas seyrederken bütün aile bir irkilirdi. Şöyle dururdu. Her an hani Ray Lucy'yi yiyecek diye böyle bir tedirgin beklerdi herkes. Bir şey söyleyeyim mi? O bunun yanında Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ya. En yani bununla kıyasladığın zaman Palo ailesiyle oradaki en ayıp sahne uyansın diye prensin Pamuk Prenses'i öptüğü sahne. Valla. Uçuyor uçuyor bütün bir köy bayağı bildiğin hani tren önüne yaklaş çuf çuf diye ses geliyor köyden. Hem de yüksek böyle gümbür gümbür geliyor. Baya kimin kimle ilişkisi olduğuna dair evlerin krokisini çiz. Şeritlerle birbirine bağla. Düğüm olur. Üçüncü turu dönmüş adamlar. Sorsan herkes çok mutaassıp. Çok mutaassıp. Bir bardak bak Ramazan'da bir bardak o köyde su iç. Taşlarlar yemin ediyorum. Kafanı yararlar kafanı. Ama hani ya bir kıçlıkta bana yer açın trene katılabiliyor muyuz de? Mali memnuniye. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Buyurun. Ben anlayamıyorum. Yani bir yandan bakıyorsun diyorsun ki ülke acayip ya, acayip bir taassuba gömüldü. Öbür taraftan o uçuyor ya. Nasıl soracağımı da bilmiyorum. Bundan sonra ben de öyle şey yapacağım. Seks köşesi okurken böyle okuyacağım artık. Daha sempatik oluyor. Yok sarı peruk ben de düşündüm de hoş durmaz bende. Yani şey, ten rengime gitmez. Kızıl belki düşünebilirim sonra. Neyse takvim gazetesine bakalım. Bak dünyanın en güzel gazetesi. Emeklinin zam vakti. Okundu mu ya zam vakti? Okundu okundu. Zamlı maaş ödemeleri bugün SSK emeklileriyle başlıyor. Bak bir daha söylüyorum. Demin gözümden kaçmadı. Vehbi Bey yayına katıldı. Lütfen üyelerinize bir duyurumu yaparsınız. WhatsApp grubundan mesaj mı yollarsınız? Vehbi Bey bugün bütün gece kulüpleri, pavyonlar, restoranlar full. Lütfen. Lütfen. Yani aldıkları 2000 euroluk aşağı yukarı %6,5 ona denk geliyor çünkü maaşın. 2000 euroluk maaş farkını ezmesinler sağda solda. Şu trüf mantarı ihalesine özellikle girmesinler çok deliriyor fiyat. Bu nedir ya? İşsiz gence 2600 lira maaş. Nerede? Nerede? İşsizsen işte yani. Bebek özlemi. Bu ne ya? 3 ay önce Erkan Erzurumlu ile evlenen Zinet Salih, Allah mesut etsin, anne olmaya hazırlanıyor. Ha ne güzel. Ünlü şarkıcı ve 10 yaş küçük eşi. Neden? Niye 10 yaş küçük eşi diyorsun ki? Ne fark edecek? Dur şimdi bak. 10 yaş küçük eşi tüp bebek tedavisi için sık sık Kıbrıs'a mı gidiyor? Oğlum bu kadın Kıbrıslı lan. Harbi mi? Hı-hı. Onu yazmasaydık öyle ya. 10 yaş küçük eşi iyiymiş, o öyle kalsaydı. Neyse salla artık, bastık, bir şey yapacak yok ya. Pazarda bir, aşkta bin tane. Nar haberi var, nar haberi. Ama bakın dün söylediğimde ısrarlıyım. Bu gazetede tıp sayfasını düzeltmeye başladılar. Bu çok güzel bir gelişme. Çok güzel. Yandaki saçma haberlerin dışında düzgün şekliyle yazılmaya başlandı haberler. Çok tuhaf ama güzel. Beyaz ekmek risk demek. Uzman doktor Hayri Parlar kalp sağlığını takvime anlattı. Menopoz kadınlarda kalp krizi riskini artırıyor. Beyaz ekmek ve margarin en büyük tehlike. Arkadaş inanılır gibi insan gibi yazmaya başladılar. Güzel. Ailemizin doktoru Nafiz Karagöz oldu. Nasıl okuyacağımı bilmiyorum ama dur şimdi. Bypass oldum. Ancak ameliyattan sonra sıkıntı başladı. Ne sıkıntısı? Göğüs ağrısı falan mı? Ama onu zaten bir doktorunuz uyarmıştır sizi bypass'tan sonra. Hani muhtemelen yaşayacağınız gelişmelere ilişkin bilgi vermiştir. %100. Biliyorum biliyorum. Sanyalmayan Kıbrıs'ta tüp bebek çok popüler diye. Doğru. Tedavi için bizdeki yasalara göre. Galiba Kıbrıs'ta taşıyıcılık konusunda da bir sıkıntı yok değil mi? Orada yapılıyor. Ama hayır, kadın Kıbrıslı zaten. Onun için söylüyorum. Bypass'tan sonra nasıl bir sıkıntı? Bypass'tan sonra direkt aklına gelen o mu oldu? Ya tam olarak hangi damarı değiştirdiler senin hacı abi? Kalple mi ilgili? Emin miyiz? Bence sen başka bir damarı denemeye çalışıyorsun. Neyse doktorun uyarmıştır zaten. Fast food. Bu haberi dün okudum ya. Dün okudum, güldük ya bu habere. Müge Anlı'nın programına bir grup dayı ve amca çıkmış. Öyle diyor. Bir grup dayı ve amca çıkmış. Yani nasıl söyleyeceğimi gerçekten bunu da bilmiyorum. Şöyle Fast'tan orada söylenene göre 600 tane kadın. 600 kadın bunları dolandırmış. Ama neler ödetmişler. Neler ödetmişler yani. Estetiğini ödeten mi istersin? Ev kirasını, aidatını, parayı basmış, ömrünü basmış adamlar. Ömrünü. Evlilik çetesi dayıların gönlünü mülkünü çaldı. Dayılar. Mağdurlar Müge Anlı'ya çıktı. Kendilerini yakanlar arasında Mustafa Şimşek de vardı. Zanlı canlı yayında marifetini anlattı. Bak şimdi. Fas'tan ayda 50, bir yılda 600 kadın getirdim. Kataloglarını yapıp damatlara yolladım. Ne? Katalogdan seçmiş herifler ya. Adam kıtalar arası ticaret yapmış. Twitter'da dönen geyik. Mustafa kendi çapında Work and Travel şirketi kurmuş. Doğru, Faslılar geziyor. Fas hattı olmuş, fay hattı. Zorlama. Erkekleri kandıran yine erkekler. Müge abla, kalbimi kaybettim, bulur musun? Zamparaların sonu. Twitter'daki geyikler böyle dönmüş. Ama abiler oturuyor yan yana hep beraber şöyle. Çok mağduruz biz ya, çok para verdik. Ne için? Uluslararası, nasıl söyleyeceğimi de tam bilmiyorum gerçi ama uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi açısından. Türkiye-Fas Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerin, yani alt yıl, ikili de olmak zorunda değil, ilişkilerin geliştirilmesi için. Ama çok para harcadık biz. Arkadaşlara bence görev pasaportu verelim. Ya Metin Feyzoğlu aracı olmaz mı bize? He? İstesek. Bu arkadaşların görev pasaportuna ihtiyacı var. Görev tamamlanmamış ki. Batık para var ortada çünkü. Onun çıkartılması lazım. Bunları Fas'a salsak ya. Vallahi bak. Fas'a yollasak bunları. Elinde fotoğrafla gezseler mesela. Burası lan cami görünüyor. Buradan gideceğiz herhalde. Hepsi. Şöyle abilerin gezdiğini düşünsenize. Takvim söyleşiyle dayılarım Fas'ta. Şahlanış dönemi. Evet evet, tabii doğru. Yüz karası. Gıda teröristleri fahiş kar elde etmek için sağlığımızla oynuyor. Zeytin. Karartmak için paslı demir ya da tekstil boyası kullandılar. Çikolata. Soya, leblebi tozu ve fındık zarı katılıyor. Çay. Küflenmiş ürünler harmanlanıp paketleniyor. Peynir. Kalıp yapabilmek için jel ilave ediliyor. Niye ya? Olmaz mı? Şu Fas hikayesinde. Vallahi bence bu amcalara görev pasaportu. Topla bir bilete bakar. Bak Fas ekonomisi nasıl canlanıyor. Çünkü bundan sen böyle dediğine bakma. O paralar bitmedi. O paralar bitmedi. Nereden biliyorum? Sığır bankta para batıranın parası bitti mi zannediyorsun sen? Bitmedi ki. Gerektiğinde tekrar çıkartılır. Sığırın başı o yüzden biliyor, ara ara bunlara mesaj yolluyor. Şş, uyudun mu diye. Grubu tekrar toplasak gelir misin? Gelmez mi ya? Aynı şey mesela Fas'tan değil, Romanya'dan da dolandırırsın bu grubu. Hazır çünkü. Merdiveni dayamış bekliyor. Duvara çıkacak yani. Sal bunları Fas'a. Ne yapıyorlarsa yapsınlar ya. Bedelli 35 bin lira. Ne yaptın Müjgan hemşire? Ya bir hemşire intiharı. İzmir'den hemşire Müjgan Ö, 30 yaşındaymış. Koluna bilinmeyen bir sıvı enjekte etti deniyor ama kendisinin çok bilmediği anlaşılmıyor oradan. Yani muhtemelen bilinçli bir tercih. Arkadaşlar ilk yayında kitabı tanıttım. Arkadaki kitap. Domingo yayınlarından çıkan Anthony Bourdain'in Mutfak Sırları kitabı 2000 yılında yazılmış, 2006'da revize edilmiş, 2013'te tekrar basım yapmış ve 1,5 yıl önce Fransa'da Strasbourg'da bir otel odasında intihar eden dünyanın en ünlü şeflerinden bir tanesi, televizyon programı benim hiç kaçırmadığım No Reservation, hakikaten çok çok iyi bir programdı. Çok çok iyi bir programdı. Onun özellikle burada ama mutlaka adını almak zorundayız. Çeviri Dost Körpe. Müthiş bir kitap. Gerçekten kitap müthiş. Çok eğleneceksiniz. Hele benim gibi onlardan biriyseniz, Bukowski seviyorsanız hayran olacaksınız dile. Ama Dost Körpe'nin dilinin altını bir daha çizelim. Müthiş bir çeviri çünkü bu. Bir aşçının hayata atıldığı andan itibaren yaşadıklarını anlatıyor. Çok ünlü bir insan olana kadar. İlk yayında size birkaç parça okudum. İçinden birkaç bölümü okudum. Hakikaten çok etkilendim ben kitaptan. Okumasın diye son iki gün yavaşlattım hatta. Böyle hani yalayarak, üfleyerek falan okudum resmen. Aman ya az okuyalım, yarın okurum kalanını falan diye. Aşçı tanımları, bugünün aşçılar dünyası, insanların televizyon şöhretiyle nasıl değişebileceği, aslında bir yaşamın neden sonuna gelindiği de anlatılıyor. Çünkü burada söylediği gibi benim hayatımın en değerli evresi aşçı olduğum dönemdi. Ben şu anda aşçı değilim, bir televizyon yıldızıyım ve bu beni mutlu etmiyor diyor çünkü. Yavaş yavaş onu intihara sürükleyen bölüm. Bu haftanın kitabıydı Anthony Bourdain Mutfak Sırları. Domingo yayınlarından çıkmış. Gönülden tavsiyemdir. Hakikaten gönülden tavsiyemdir. Çok hoşunuza gidecektir. Eminim bundan. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haftayı birlikte karşıladık. Birlikte kapattık. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü biz aynı şeye inanmıyoruz. Hayatımız öyle değil. Bambaşka yerlerden geliyoruz. Yetiştirilme tarzlarımız çok farklı. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler. Hepsi farklı da bizi ortaklaştıran şey çok büyük ya. Çok büyük. Hepsinin üstesinden gelecek kadar büyük. Kocaman bir vatandan bahsediyoruz. Ve bir cumhuriyet 97 yıllık. 97 yıllık inanılmaz bir cumhuriyet. Biz iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya çalışmamız da bu yüzden. Sadece bunun için yapıyoruz bunu. Ve bu yayın sürsün, benim de katkım nasıl olur diye soranlardansanız eğer, yanıtı şu. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. 1. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube kanalına girin. Oradaki arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Abone ol tuşu göreceksiniz. Lütfen onu da tıklar mısınız? O zaman çünkü yayınlar direkt size bildirilecek ama yandaki zili eğer tıklayacak olursanız canlı yayınlar başlarken de haber alacaksınız. Bu kadar mı? Hayır. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatan bir mail yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.